Ayrım 31, Grizu 1, Muzaffer Orucoğlu. Sayfa 413. Anladığın kadar sevilirsin. İnsanın borçlu olmadığı, suç işlemediği bir tek taş parçası var mı bu küre-i arz üzerinde? Cebeli başını yastığa gömerek sindire sindire okudu mektubu. Katlayıp karnının üzerine koydu. Yanaklarından çenesine ve boynuna süzülen gözyaşlarının dindirici acısını tarifsiz bir tatla duyumsadı. Karılarının kendilerini böylesine içli bir hüzünle vererek seyretmelerini, onların huzurunda ilk kez ağlamış olmasına yordu. Karşıda oturan küçük karısının kıpırtılı gamzesine dikkat etti. Kadının tüm iç güzelliklerinin gamzesinde yoğunlaştığını, orada delirip ışığa dönüştüğünü, bakan her ölü gözü meftun ettiğini ve karşı konulamaz bir güçle kendi özüne doğru çektiğini düşündü. İnsana bakın diye mırıldandı. Kadınlar Cebeli'nin domur domur terleyen ve kendi ışıltısını yiyen alnına baktılar. Kocalarının herhangi bir insanla konuştuğu gibi Azrail'le konuştuğunu sandılar. Küçük kadın yıkıntıyı hissetti, acıdı, yaklaşıp alın terini silmek istedi. Azrail'in işine karışmış olabileceğini düşündü, korktu. Ölüler zaten caminin önünde bekliyordu. Azrail'in ortalıkta sessizce hesaplar kurarak gezindiği bir andı. Ciddi değil diye yeniden mırıldandı Cebeli. Ciddi bir mahluk değil insan. Kainatın göbeğinde bir kandil sandı kendini. Kainatın yüreği sandı. İnsanı böcekten ayıran şey onun biraz daha fazla, biraz daha iyi yaşamak istemesidir. İnsanın bana yazdığı mektuba bak. Mektubu aldı, tüh diye tükürerek tekrardan göbeğinin üzerine koydu. Bana insan gönder, sana ölü göndereyim. Mektup bu. İnsanın borçlu olmadığı, suç işlemediği bir tek taş parçası var mı bu küre-i arz üzerinde? Bir bardak ayran getirin bana. Parmaklarının titrediğini hissetti. Elini kaldırdı, uçlarına baktı. Ağlayan bir çift göz gördü her parmağının ucunda. Ellerimin masumiyetine layık olamadım. Selamün aleyküm beyim, millet seni bekliyor. Gözlerini çevirip Kara Süleyman'a baktı. Hemen arkasında duran Hurşit'le göz göze geldi. Delikanlının bakışlarına tahmin ettiğinin aksine yumuşak bir iklim egemendi. Cebeli Bey'ine karşı demek ki bir hınç beslemiyordu. Gel Hurşit, elimi öp, gel. Elini incelikle öpen kafayı okşadı. İnsana sığınmam ama acısına sığınırım insanın. Bir çocuğun vicdanı kadar temizdir insanın acısı. Küçük karısının yardımıyla şalvarını giydi, yataktan kalktı. Çağla yeşiline çalan İngiliz kumaşından dikilme gömleğini giydi. Kadın beyaz yün iplikle sıkıca dokunmuş kışlık kazağı ve kürkü getirdi. Kocasının çok sevdiği baba yadigarı püsküllü zuhaffesi kalıbından çıkardı. Cebeli'nin hafif kaşına doğru yıkarak kellesine oturttu. Kunduralarını giydirip bastonunu eline verdi. Cebeli çıkmadan önce durdu, biraz düşündü, yatağın üstündeki mektubu aldı. ''Bu mektubu getiren adamı buraya çağırın çabuk.'' dedi. Hurşit koşturdu hemen. Az sonra da Çerkez Celal'le birlikte geldi. Cebeli tepeden tırnağa süzdü Celal'i. ''Estefan Efendi'nin mektubuna cevabımı hazırladım beyefendi.'' dedi kibar bir tonla. ''Cevabımı gel, dışarıda vereyim. Beni evin arkasına çıkar Hurşit.'' Çerkez Celal cevabın evin arkasındaki bir odada, bir masanın üzerinde zarfın içinde beklediğini sandı. Hurşit koltuğunun altına girerek dışarı çıkardı Cebeli'yi. Kaz ve tavuk grubunun içinden geçip evin arkasına geldiler. Cebeli duvarın dibine yaklaştı. Uzun bir yolculuğa çıkacakmış gibi Kara Süleyman'ı, Çerkez'i ve Hurşit'i süzdü dikkatle, gökyüzüne baktı. ''Hepiniz şahitsiniz.'' dedi. Mektubu cebinden çıkardı. Avuçlarının arasında buruşturup toz toparlak yaptı. Duvarın dibine attı. Mektup toz kara gömüldü hafif. Cebeci uçkurunu çözdü. Şorul şorul işemeye başladı üzerine mektubun. Şahitler ıslanan mektubu, mektubun etrafında sararak eriyen karı ve de silik buğusunu dikkatle izlediler. Hayretini mektuptan ayırmayan Kara Süleyman, beyin kesinlikle delirdiğine kani oldu. Cebeli uçkurunu büyük bir gönül rahatlığıyla bağladı, döndü elini Hurşit'in omzuna koydu. O mektubu oradan al, bir torbaya yerleştir. Beyefendiye teslim et. Götürsün Cabbar'a versin. Cabbar da efendisi Estefan'a ulaştırsın. Hayretten dona kalmıştı Çerkez. Eğilip mektubu alan Hurşit'i izledi. Durdur şu rezaleti dercesine Kara Süleyman'a çevirdi yüzünü. Susmayı, çaresizliğine sığınmayı tercih etti. Hurşit, sen mektubu götür paketle. Süleyman, sen de cenazelere götür beni. Hurşit cinnete varan bir sevinçle koştu. Kara Süleyman birkaç kez yutkundu. Paketi vermesek daha iyi olmaz mı beyim? Estefan Efendi'ye ayıp olur Süleyman, diye karşı çıktı sakin bir sesle. Ben insanları cevapsız bırakacak kadar terbiyesiz bir adam değilim. Beyefendinin hayatını da tehlikeye atmak istemem. Cevabı niye getirmedin derler. Kör ocağa atar döverler. Olan bana olur. Hiç ölmek istemediğim bu kış vakti vicdan azabından ölürüm. Torbanın sahibini bulması lazım. İnsanlığımın bana emridir bu, anla biraz. Tüm köy halkı caminin önünde toplanmıştı. Ölülerin çevresinde grup grup bıdırdaşıyordu. Kadınlar ayrı bir yerde dövüne dövüne ağlıyor, çocuklar ise hüzün ve şaşkınlıkla kadınları seyrediyordu. Kar üzerinde çıplak ayakla dolaşan köyün yoksullarını geçip tabutlara doğru ilerledi Cebeli. Bastonunu havaya kaldırdı. ''Çekilin, kadınlar gelsin. Cenazelerin başında biraz ağlasınlar.'' dedi. ''Gözyaşlarımızı anlamanın başka bir yolu da yok.'' Cemal'in anası Elif kadın torunlarıyla beraber gelip Cebeli'nin karşısına dikildi. Cebeli kadının hiçbir şey olmamış gibi öyle durup sakin sakin bakmasına şaştı. ''Cemal'ımı madene sen gönderdin Cebeli.'' diye omurdandı koca karı. ''Hele şu halimize bakın. Aksakallılarla karılara kaldı koca köy.'' Yamalı şalvarlara, çarıklara, armut sapını andıran boyunlara, ak sakallara, gözyaşı akıtmayıp da ağlayan gözlere baktı Cebeli. O madenlerden benim şimdiye kadar bir kuruşa bile tenezzül etmediğimi bilirsiniz. Cemal'ı ben göndermesem bir başkası gönderirdi. Yevmiyesinin bir kısmına da el kordu. Eli kazma tutan herkese kazma verdi devlet. Ayağımızı bastığımız toprağın altına indirdi hepimizi. Elif kadın Cebeli değil, kendi iç kargaşasını dinlemekle meşguldü. Yaşlılar azıcık kenara çekilmişlerdi. Ölülerin çevresini saran kadınlar başlarına, göğüslerine vura vura sürdürüyorlardı ağlamalarını. Ağlayanların içinde belirgin sesiyle dikkati en çok çeken Esma'ydı. Ölülere değil, ölen kocasına ve bayramın kocalığını, Cemal'ın ölümü üzerinden artık tamamen kesinleştiren Zehra'nın ihanetine ağlıyordu. Cebeli kadınlara ve kendisine bakarak fiskos eden yaşlıları kesti. İnsanın yaşlandıkça yaşamayı daha çok hak ettiğini düşündü. Kara Süleyman'ın surat asarak anlamsız anlamsız mırıldanmalarından rahatsız oldu. Kadınların cenaze namazından önce gelip cesetleri böyle sarmaları, ağıt yakmadan ciyak ciyak ağlamaları Kara Süleyman'ın kabullendiği bir durum değildi. Cebeli'nin köy adetlerini alt üst eden tutumundan memnun olmayan yaşlılar içlerini zaman zaman Kara Süleyman'a döküyor, sonra da onu aman Cebeli duymasın diye uyarıyorlardı. ''Gidin, evinizden içinde yıkandığınız su teknelerini alın gelin.'' diye sürdürdü vaazını Cebeli. ''Bunlara hemen burada birer tabut yapın. Süleyman, git evime, benim yıkandığım su teknesini al gel. İnsanın nasıl nereye gömüleceği hiç önemli değil, tabut da önemli değil. Hatta çok lüzumsuz bir adettir. Ben bu ölülere saygı duyduğum için, onlara onların gözüyle baktığım için tabutun yapılmasını istedim. Mektup torbasını Çerkez Celal'e veren Hurşit, Cebeli'nin direktifini duyar duymaz evine koştu. Tekneyi sırtlayıp geldi. Köyün ağaç işlerinden anlayan erkekleri hemen oracıkta getirilen tekneleri söküp üç tabut yaptılar. Elif kadın kadınların arasından çıkıp Hurşit'in yanına geldi.
''Keşke o tekneyi getirmeseydin Hurşit.'' dedi. ''O teknenin içinde hepimiz cız cıbıldak olduk, yıkandık. Şimdi o tekne tabut oldu. O lanet maden, aha bu torunlarımın hepsini çeker, çalıştırır sonra tabuta gönderir. Ben bu çocukları bu cenazelere niye getirdim? Yanına yörene bak, bunlardan başka çocuk var mı burada? Bunları getirdim ki bu ölüleri görsünler, büyüdüklerinde madene gitmesinler.''
Nenesinin eteğine tutunan Ela, ışıltılı ürkek ve büyük bakışla kardeşlerini süzdü Hurşit. Teknedeki canlı ruhun tabuttaki ölü ruhla birleştiğini düşünerek ürperdi. ''Kötü şeyler düşünmeyece, bu çocukları al götür.'' Yüreğini kemiren merak ve korkuyu def etmek için Cebeli'nin yanına gitti hemen. Nenesinin söylediklerini aktardı yutkunarak tane tane. Dikkatini kadın kümesinde yoğunlaştırmıştı Cebeli. Hangi kadının daha içten ve daha usturuplu ağladığını anlama çabası içindeydi. Endişelenme Hurşit diye mırıldandı, bakışlarını kadınlardan ayırmadan. Bütün insanlar tekneyle tabut arasında kurulan köprüden geçmek zorundadır. Ölümden kork ama ölümün karşısında düşkünleşme, yazık edersin kendine. O kumru kıza iyi sarıl, kadınların içinde en güzel ağlayan odur. Yüreğini gözyaşına dönüştüren kadını bulmak zordur. Dikkat et Hurşit, kumru önündeki ölüleri bahane ederekten kendi derdine ağlayan bir kız değil, önündeki ölülere ağlayan bir kızdır. Cebeli'nin kumruyu övmesi Hurşit'i ferahlattı biraz. Kumru ile göz göze geldi o anda. Kendi kendine mırıldanarak beyaz sakallar, kar topakları ve beyaz kefenler arasında gezinen nenesinin Azrail ile konuştuğunu, ona tekne ile tabut işini anlattığını sandı. Acaba herkes kumruyu fark etmiş miydi Cebeli gibi? Değerini bil o kızın Hurşit, emek ver, sustuğu zaman dinle, konuşan kadını herkes dinler. Mühim olan susan kadını dinlemektir. Kadın rahatlamak için konuşur, sustuğu zaman da fikrini söyler. Marifet onun fikrini öğrenmektir. Kadının fikrinde hem beyin hem de yürek var. Beyninle yüreğini aynı anda vermeden dinlersen kadını anlayamazsın. Kadın anladığın kadar sever seni. Ben bu dünyada bulamadım kafamdaki kadını. Belki de kendimi bulamadım. Kendimi bulsaydım kadını kolay bulurdum. Boklu kaderim beni bu dünyaya bu kadar benzetti işte. Cebeli'ye arkadan kulak misafiri olan Kara Süleyman usuldan sokuldu beyine. Artık cenaze namazına geçsek iyi olur beyim diye fısıldadı. Meydanı karılara bırakırsak 40 gün 40 gece ağlarlar. Onlara bir şey olmaz ama biz ayakta donarız. Emret imama haber vereyim. Ver dedi Cebeli isteksizce. İmamın yükselen sesiyle birlikte kadınlar sustu. Cenazelerin başından topluca kalkıp erkeklerin arkasına geçtiler. Cebeli bastonuna dayanık vaziyette olduğu yerde kaldı. Cenaze namazı başladığında Çerkez Celal Tapbasan Şükrü'yü çağırdı. Yıkıntı bir suratla atına binerken ''Ben yolcuyum'' dedi. ''Yarın Hurşit'le beraber gelin. İşbaşı yapın tamam mı?'' Tapbasan'ın anlamını ve ciddiyetini yitirerek şevşirileşen kanlı gözlerini deliren abisinin gözlerine benzetti Celal. ''Anladın mı dediğimi?'' Tapbasan gülerek kaçtı. Durdu, bir avuç kar aldı yerden, sıktı Çerkez'e fırlattı. ''Defol kör nefes!'' diye bağırdı. ''Atını alır kaçarım, kardan bir at yaparım. Ona bindiririm seni.'' Cıvık cıvık güldü. ''Hadi atınla beni kovala!'' Köye cin sürülerinin girdiğini ve insanları yollarından saptırdığını düşündü Celal. Hurşit'in verdiği mektup torbasını eğerden açıp atma eğilimi içine girdi. Cabbar'ın kızacağından korktu. Başını çevirip torbaya tükürdü. Götürmeye karar verdi. Yeşil renkli fıttırık. Kafamda bir kuş, kuşun kafasında baykuş. Akşamdan beri seten seyrek yağan kar, don karın üzerini gelin tülü gibi kapatmış, birbirini kesen ayak izlerini çoğaltarak kışı yumuşacık canlı bir iklimle çekilir hale getirmişti. Taze mezarların çevresinde dolaşan ve yiyecek hiçbir şey bulamayan tilkiler, köylülerin tahıl vergisi toplayan bir şahnaya ait olduğunu iddia ettikleri mezara dikmişlerdi bakışlarını. Mezarın gösterişli baş taşına konan ve ötüşüyle açlığı kışkırtan kargayı dinliyorlardı. Karganın taze kar ve toprak kokan tüyleri karpuz çekirdeği gibi ışıldıyordu şafak aydınlığında. Tilkiler kulaklarını dikip sesleri dinlediler ve aniden uzaklaştılar mezarlıktan. Üzerini karın örttüğü toprak ve gübreden oluşan bir ebeğin arkasına geçtiler. Koyun postundan gocuklarıyla atlarının üzerinde dimdik duran zaptiyelerin geçişini izlemeye koyuldular. Zaptiyeler başlarını çevirip konduğu yerden ve ötüşünden ödün vermeyen kargaya baktılar. ''Göçükte ölenleri buraya gömmüşler.'' dedi içlerinden biri. ''Taze mezara bakmayın lan.'' diye uyardı bir diğeri. ''Gece karşımıza çıkar, bir adım kıpırdatmaz bizi. Gözünüze söz geçirin, bakmayın.'' Zaptiyeler konuşa konuşa köye girdiler. Girişteki ilk eve Hurşit'le Tapbasan Şükrü'nün evini sordular. Hurşit'in tarif edilen evine yöneldiler ilkin. Tüfeklerini omuzlarından ellerine aldılar, atlarından inmeden evi kuşattılar. Atından inen çavuş bir askerle birlikte bahçeye girdi, kapıya dayandı. İçeriği dinledi, sonra tıkırdattı. Kapıyı Hurşit açtı. Kendisine yönelen tüfeği görünce yutkundu. "Kıpırdama!" diye bağırdı asker. "Hurşit sen misin?"
"Benim."
"Ellerini başının üstüne koy, dışarı çık."
"Tamam, çarığımı giyeyim."
"Dışarı çık dedim sana, çarığını verir biri." Kumru geldi hemen, korku ve şaşkınlıktan ağzı açılmıştı.
"Ne oldu, bir şey mi var asker ağam?"
"Madem firarisini koynunuzla beslersiniz, sonra da bir şey mi var dersiniz?" diye omurdandı asker. "Getir bunun çarıklarını çabuk."
"O kaçmadı, babasının ölüsünü getirdi." diye ağlamaya başladı Kumru.
"Dün madene gelmesi lazımmış, gelmemiş. Onun için firar sayılır," dedi çavuş.
Çatılmış kaşları, uykusuz titrek duruşuyla koca karı belirdi kapıda. Göğsü namluya değecek şekilde yaklaştı.
"Sabah sabah bağırma oğlum," dedi sakin bir sesle. "Değneğini göğsümden çek. Yarenlerine de söyle gelsin, içeride ısınsınlar biraz. Yoldan gelmişsiniz, aceleniz ne? Hurşit'i alır gidersiniz, bu evden firar çıkmaz."
Çavuş koca karının sakin, sevecen sesinden etkilendi. Kumru'ya bakıp gülümsedi.
"Şükrü adında bir firari daha var, onu da almamız lazım. Yoksa kaçırırız, iyi olmaz. Kumandanımız bize firarileri yakalar yakalamaz hemen dönmemizi emretti. Çarığını, çulunu, çaputunu, varsa azığını getirin, gitmemiz lazım hemen."
Kumru ağlaya ağlaya içeri koştu. Giyeceklerini dar bir torbaya dıktı. Bir ekmek, bir parça peynir, bir avuç kestane koydu yanına. Çarığı aldı, askerin karşısına dikildi. Çarığını, üstünü başını giyindi Hurşit, sessiz sessiz ağlayarak.
"Hurşit firar sayılmaz oğlum," dedi koca karı. "Babası öldü. Üzüntüsünden gidemedi madene. Bir gün gecikti, bir şey olmaz bir günle."
"Tamam da ebe nene," dedi çavuş. "Memleket seferi birlik içindedir. Ruslar kapıya dayanmış. Kimse dinlemez."
"Dinlese de anlamaz baba acısını."
Hurşit'in bileklerini kendirle bağlamaya kalkıştıklarında, "Ne olur bağlamayın Hurşit ibin bileklerini," diye inledi Kumru.
"Hurşit kaçmaz, bağlamayın," dedi koca karı.
"Mecburuz ebe nene. Bütün firarileri bağlamak zorundayız."
Kendirinden çekip bahçe kapısından çıktılar. Çavuş kendirin bir ucunu kendi bindiği atın eyerine bağlarken Kumru'ya baktı. Ağlayışın kıza yakıştığını düşündü.
"Hiç üzülmeyin, Hurşit'e bir şey olmaz. Götürür sağ salim teslim ederiz madene."
"Kaçmaya kalkışmazsa tabii," dedi asker.
Kumru'nun hüngürtülü ağlayışını duydukça yüreği ezilen Hurşit,
"Üzülme Kumru," dedi. "İki hafta sonra buradayım. Cebeli Bey bana söz verdi, düğünümüzü yapacak. 3 ay yas tutmamız lazım ama sabret."
Evin etrafından çekilip tek noktada toplanan zaptiye neferlerini hüzünlendirdi bu durum. Atına binmeden önce dönüp Kumru'ya ve Elif kadına baktı çavuş.
"Dert etmeyin," diye mırıldandı. "İki hafta sonra gelir, adam öldürmedi ya."
Zaptiye Hurşit'in yol göstericiliğiyle Tapbasan Şükrü'nün evine dayandı. Tapbasan'ı evden çıkarmak, bileklerini kendirleyip ata bağlamak tantanalı oldu. Zaptiye yola koyulurken karısı bağırıyordu arkadan.
"Herifimi delirttiniz. Allah sizi eğiz buğuz etsin, delirtsin inşallah."
Köyü çıkıncaya kadar Tapbasan bir engel çıkarmadı. Kendirini germeden tıpış tıpış yürüdü atın arkasından. Gözleri şaşılacak derecede kaymıştı. Padişah Abdülmecit'in maden ocaklarının tam karşısında dikilmiş kazmaların üzerinde kurulan büyük bir sarayda oturduğunu, kör nefesin öldürdüğü kazmacılarla birlikte kendisini beklediğini düşünüyordu. O sarayın dışında kalan bütün canlılar kendisine pusu kurmakla meşgullerdi. Sarayı iç içe geçen katır çemberleri koruyordu.
"Atına bindiğini sanma kumandan. Aslında atın sana binmiş. Ben de atına binmişim. Kafamda bir kuş, kuşun kafasında baykuş."
Lafın mantığından ve söyleniş tarzından kuşkulanan askerler hafif bir dönüşle Şükrü'yü yokladılar. Çavuş gülümsüyordu.
"Şimdi ben atımın üzerinde değil miyim?"
"Sen karının bile üzerinde değilsin."
"Doğru," diye güldü çavuş. "Daha evlenmedim. Yahu Şükrü, sen falcı mısın?"
Şükrü'nün bağlı olduğu atın üzerindeki nefer, "Benim falıma bak Şükrü," diye kafasını çevirip baktı. Ayakları dizlerine kadar kara belenmişti Şükrü'nün. Sırtında 2 çuval bezinin arasına yün konularak dikilen bir yelek vardı. Bileklerini bağlarken biraz fazla sıktıkları için elleri soğuğun da etkisiyle morarıp uyuşmuştu. Maden idaresinin 0 numara tıraş ettiği kafasında keçi kılından pasaklı bir külah vardı.
"Senin beynin arpacık soğanı var ya, ekme soğan. Ha işte onun kadar ufalmış."
"Yani kertiğimin başı kadar mı ufalmış?" dedi küçülen beynin sahibi. "Daha ufak, daha," diye bağırdı Şükrü.
Zaptiye kolunu gevrek ve tatlı bir tebessüm sarıp sarmalamıştı. Tebessüm Hürşit'i de etkilemiş, güneş bulutların arasından sıyrılıp geniş mavi bir kubbeye açılmıştı.
İçinde akıl var mı beynimin?
İçinde akıl yok, yeşil renkli fıttırık var. Evli misin?
Değilim.
Evleneceğin kadının senden çekeceği var.
Niye?
Beynindeki yeşil renkli fıttırık karının peşine düşecek. O fıttırık gece gündüz durmadan soru soracak karıya. Neredesin? Nereye gittin? O kimdi? Sen geçerken çalı niye oynadı? O kuş durup dururken niye öttü? O yeşil renkli fıttırık her ıslığı kuş ötüşüne, her kuş ötüşünü de ıslığa benzetecek. Karıya karının gölgesini de soracak. O seninle beraber giden kara adam kimdi? Karıya karının öksürüğünü de soracak. Ağzını senin ağzına yaklaştırıp öksüren kimdi? Karıya karının karın gurultusunu da soracak. İçinde konuşan o deyyus kimdi?
Makaraları koyverenler zaptiye kolunun canlanmasına yol açmışlardı. Şamata rüzgarına rağmen bazı kafalar Şükrü'nün bir ermiş olabileceğini hesaba katarak daha ciddi bir duruş sergiliyordu. Hurşit'te acıma duygusu uyanmıştı. Tapbasan'ın delirmiş olabileceğini düşünüp duruyordu.
Karın koşacak, senin yeşil renkli fıttırık beynin karını kovalayacak. En sonunda karın kendini Elvan köyünün yeşil kapılı evine atacak. Kimin kucağında yatacak? Şükrü'nün. Şükür diye hem de.
Kafile kahkahalarla sarsıldı. Çavuş atını hafif yavaşlattı. Azık torbasından çıkardı, bir parça helva verdi Şükrü'ye. Ellerinin morarıp şiştiğini fark edince,
''Herkes olduğu yerde dursun. Kendir falcımızın bileğini fena sıkmış, gevşeteceğim biraz. Gevşetirsen falın bereketi artar.''
''Gevşettikten sonra senin falına da baksın.'' diye güldü neferlerden biri.
''Aman aman benimkine bakmasın.'' dedi çavuş. ''Satılmışın falını dinleyince korktum. Meraklısı varsa baktırsın.''
Kafile yeniden hareket etti. Şükrü kötü ruhları kovmak için kafasını sağa sola salladı. Hafif kaldırıp seyre koyuldu gökyüzünü. Kendisini çeken atın dünyayı gökyüzüne doğru sürüklediğini sandı. Dik duran kazmaların üstünde kurulan saray yeşil bir iple gökyüzüne bağlanmıştı. Saray sallandıkça gökyüzü de sallanıyordu. Zaptiye uzun bir yürüyüş fal ve şamata serüveninden geçerek kozlu maden ocaklarına geldi. Firarileri redif taburlarının yatakhanelerine bitişik, disiplin olarak kullanılan odaya kapattı. Kapatıldıktan az sonra da Cabbar geldi adamlarıyla birlikte. Kapıyı açtı, köşede yan yana oturan firarileri süzdü.
''İşe gelmemekle ne geçti elinize?'' diye omurdandı.
Yüzünü iki eliyle kapatan ve Cabbar'ı parmak aralarından dikizleyen Şükrü,
''O abacı, bu kebeci, sen neci?'' dedi. ''Paşa döküntüsü, çok konuştun.'' Koş padişaha söyle bana bir tas ayran getirsin. O yoksa Sultan Süleyman gelsin. Sen de orada boşu boşuna gevişlenip durma İlyas. Gel çarıklarımı çıkar, çorabımı kurut.
Cabbar şaşırdı. Çerkez Celal'in iki gün önce söylediği söz çınladı kulaklarında. Şükrü aklını kaçırmış. Gelse de bir işe yaramaz.
Ne padişah ne Sultan Süleyman'ı yahu dedi İlyas.
Tabbasan ellerini yüzünden kaldırdı. Kireç sarısına çalan benzi ve çarpılmış kanlı gözleriyle ayağa kalktı. İşaret parmağını uzatarak,
''Her Yusuf güzel olmaz oğlum.'' diye bağırdı. ''Senin gibi her eşek ölmez ki bir akçeye 9 köfte olsun. Cemal'i yükledin katıra, verdin elime. Köfteni yut, kuşu havada tut. Ama şunu unutma, her Celal'in bir Cemal'i var.''
Şükrü'nün yüzünde titremedik bir tek nokta var mı diye merak etti Cabbar.
''Şükrü'yle boşuna konuşmayın.'' diye mırıldandı. ''Kulun yapacağı bir şey yok. Bundan sonra onun da Allah'ın ilgilenmesi lazım. Hurşide 393 numaralı ocaklardan birisinde işbaşı yaptırın. İyi çalışmayan küfecilerden birini alın, yerine Hurşid'i verin.''
Hurşid'le göz göze geldi. Delikanlının fırsat kolladığını, firar edeceğini düşündü. Şükrü'yü son kez tepeden tırnağa süzdükten sonra dışarı çıktı.
''Kaçma er meydanından!'' diye bağırdı Şükrü. ''Kurttan kurtulan keçi misali, kendini gergeden sanma. Gırtlağını kurtaramazsın benden.''
Duymazlıktan geldi Cabbar. Düğümlenmiş, çıkışsız duygularla iki yana salladı kafasını. Şükrü'nün yüzünü gözlerinin önünde canlandırarak okkalı bir tükrük savurdu karların üzerine.
''Atımı hazırla Celal'' dedi. ''Cuma gecesi burada değilim. Ertesi gün gelirim. Soran olursa işi çıktı gitti dersin.'' Bu adam da delirmiş. Defedin köyüne gitsin.
31. ayrımın sonu. Sayfa 428.